Ayrım 31.
1878'de düşüncelerimizi nasıl netleştirebiliriz başlıklı makalesinde görgü sonuçlarını dikkate alarak bir düşüncenin anlamını sınama yöntemi geliştiriyordu. Düşünsel bir önermenin anlamından emin olmak için kişi bu önermenin doğruluğundan zorunlu olarak ortaya çıkacak pratik sonuçları ele almalıdır. Bununla bir önermenin anlamı onun mantıksal ya da fiziksel sonuçlarında bulunur diyordu. Peirce yaklaşımına önce pragmatizm adını verdi. Amacı William James'in pragmatizminden ayrılmaktı ve sonuçta bu düşünce pragmatik anlam kuramı olarak tanındı. Peirce yaşamı boyunca felsefe üstüne kitap yayımlamadı ve yakın arkadaşı William James adını akademik çevrelerde duyurana kadar tanınmadı. Geodezi araştırmalarından istifa ettikten sonra ders vererek makaleler ve eleştiriler yazarak yoksul bir yaşam sürdü. Felsefeye katkısı el yazmalarının bir bölümünden oluşan yüzlerce sayfalık kalın bir cilttir. Bu ciltte konular çok genişti. Bilim tarihi, kimya, jeoloji, kriminoloji, dil ve biyografi. En parlak yazılarından bazıları psikoloji ve felsefe kitaplarına yazdığı eleştirilerdir. 1909'a gelindiğinde parasızlıktan kötü bir durumdaydı ve hastaydı. Acıya dayanabilmek için her gün belli dozda morfin alması gerekiyordu. 1914'te kanserden öldü. 1931'de 10 cilt olması tasarlanan toplu eserlerinin yayımlanması kararı alınana kadar Charles Peirce'ın Amerika'nın en geniş yönlü filozofu ve en büyük mantıkçısı olduğu bilinemedi. Peirce pragmatizmi matematik mantığının bağlaşığı olarak görürken William James'in öğretiyle ilgisi daha çok ahlak konusundaydı. Kökten görgücü yaklaşımında Amerika'ya özgü kavramlar ve cümleler kullanarak sokaktaki adamın felsefi sözcüsü oldu ve zamanının en etkili sesi haline geldi. Pragmatist, New York'ta 1842'de zengin ve entelektüel bir ailenin çocuğu olarak doğan James, 1869'da Harvard'ın tıp bölümünden mezun oldu. Avrupa'da Helmholtz, Virchow, Bernard'la çalıştı. Kardeşi Henry ile birlikte Cathcart'ın eseri üstünde çalıştılar. Henry romancı olsa da Cathcart ikisinden de felsefeye karşı yoğun bir ilgi uyandırmıştı. James çocukluğundan beri nevrasteni, hazımsızlık çektiğinden ve sık sık depresyon geçirdiğinden hiçbir zaman özel hekimlik yapmadı. 1872'den 1907'ye kadar Harvard'da önce anatomi ve fizyoloji, sonra psikoloji ve daha sonra felsefe dersleri verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk uygulamalı psikoloji laboratuvarını ve olasılıkla fizyolojik psikolojinin ilk sınıfını kurdu. 1878'de Alice Howe Gibbons'le evlenince James'in hastalıkları yok oldu. Bana kendimi tek parça olarak tekrar kazandırdı ve heyecanlı, özgün bir düşünür olarak yaşama başladı. 1890'da çağ açıcı iki ciltlik psikolojinin ilkeleri yapıtını yayımladı. Alanında temel kabul edilen bu yapıt, çözümleme, psikoloji ve felsefenin hayranlık uyandıran karışımıydı. Düz yazısındaki biçimi gibi Harvard'daki popüler derslerinin de tonu kozmopolit, diri, cüretkar ve zeka doluydu ve felsefeye dönünce bilgiçlik taslayan jargonu bıraktı. Düşüncelerini öncünün maceracı ve pervasız ruhuyla dolu yerli anlatıma uygun biçimde dile getirmeye başladı. Kovboylar ve demiryolu yapımcıları gibi William James de tam bir gerçekçiydi. Felsefe olanaklı, en kavrayıcı biçimde düşünmektir. Ona göre düşünce gerçekliğin aynası. Gövdenin kan dolaşımına benzer biçimde algı ve duygu akışıydı. Bir düşüncenin anlamını sınama konusunda Pearson, pragmatik önerilerindeki özü buldu ve gerçeğin yeni bir tanımını geliştirmek için bunu benimsedi. Düşüncenin işlevi nesnenin pratik türden ne tür kavranılabilir sonuçlar içerebildiğini, ondan nasıl duygular edinebileceğimiz ve nasıl tepkiler oluşturmamız gerekeceğini belirlemektir. Dolayısıyla gerçeğin de güzellik gibi insan yargı ve gereksinimlerine göre olması gerekmez mi? Eğer böyleyse gerçek bir süreçtir ve düşünce oluşur. James düşüncenin nasıl edinildiğinden çok pragmatik olarak sonuçlarını inceliyordu. James bu işte arkadaşı ve Harvard'dan meslektaşı Josiane Royce'la biraz ters düşüyordu. Önde gelen Amerikalı idealist Royce, düşünce ve varoluşun bir olmasına ve insanın kendisi de logosun ya da dünya aklının bir parçası olduğu için kendisinin ötesindeki gerçekliği bilmesine karşı çıkıyordu. Royce, bütün felsefi sistemlerin gerçekliğin bir bölümünü içerdiğini, çünkü insanların bütünüyle yanlış olanla yaşayamayacağına inanmaktaydı. Pragmatizmi böylece gerçeği soyutlama değil, işleyen değerlerin adı durumuna getirdi. James'in çok karakteristik biçimde ifade ettiği gibi eski düşünce biçimleri için yeni bir ad olan pragmatizm, Bacon'ın felsefeyi maddi dünyaya yöneltme işini devam ettirdi. James'in felsefesinin önemli bir yönü onun çokçuluğuydu. Tekçi tanrıcılık ve tek tutarlı istence itaat eden kapalı uyumlu evren yerine James evreni iç içe geçen ve çatışan amaçların savaş alanı olarak görüyordu. Bu bireyciliği engelleyen durağan bir evren değil, hiçbir şeyin geri dönüşü olmayan biçimde yerleşik olmadığı ve insanın geleceği düzenleyip belirleyebileceği çok parçalı bir evrendi. Bu kavram onun meliorizm inancıyla uyum içindeydi. Yaşamın acımasızlık ve adaletsizlikle dolu olmasına karşın dünyanın ısrarlı, iyimser, insan çabasıyla sürekli iyiye doğru gitme eğiliminde olduğu inancı. James pratik eylem kılavuzu olmaları dışında sorunlarla ilgilenmediği için Amerikan yaşamının akımlarıyla iç içe, inatçı ve ısrarlı bir haçlı, insanlığın daha iyiye gitmesi için etkin bir eylemciydi. İnsana savaşın ahlaksal bedelini araştırması, savaşlara karşı tutkuyla direndiği gibi bataklıkları kurutması, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele etmesi için çağrıda bulunuyordu. İnsanın yeryüzündeki işi, düşünce, nesne ve bunların iç içe ilişkileri konusunda sürekli deneyim elde etmektir. Yaşam tehlike dolu bir serüvendir. Bu yüzden de kavgaya ve harcanan zamana değer bir süreçtir. Felsefenin halka mal edebilmek için James nakit değer ve kar gibi ifadeler kullanır ve yazıları ticaret ve maliyeye ilişkin Amerikan yaklaşımını taşır. Sonuçta pragmatik yaklaşımını kimilerince satıcının pratik sonuçlara ulaşmak için kullandığı yöntemler benzeri satıcı felsefesi olmakla eleştirilmiştir. Ama James hep basit bir beklentiye karşı çıkmıştır. Bireye çamur atan, şıklık merakına ve eylemlere kuvvetle karşı çıkarken, ulusunu alımlı tanrıçanın başarının getireceği yozluğa karşı uyarmıştır. Yalnızca insanın değeri vardır. Başka her şey, felsefe bile, yalnızca amaçlara ulaşmakta bir araçtır. Eğitimci. William James'in öğrencisi ve Darwinciliğin sıkı savunucusu John Dewey, 93 yıllık yaşamının çoğunu cahillik canavarıyla savaşmakla geçirdi. Ve James gibi yaşamın tehlikeli maceralarını alkışladı. Yaşamın amacı mutlak hedef olarak mükemmellik değildir. Bitmeyen bir süreç olarak mükemmelleşme, olgunlaşma, incelmedir. 1859'da Vermontlu bir bakkalın oğlu olarak doğan Dewey'in orta yaşlarında Robert Louis Stevenson'a benzediği söylenir. Parlak gözler, düşük kara bıyıklar ve kafasına yapıştırılmış gibi duran saçlarla görünüşe aldırmayan biri. Vermont Üniversitesi'nden sonra doktora derecesini almak için Johns Hopkins'e gitti. Michigan ve Minnesota Üniversitelerinde felsefe dersi verdi. İlk kez 1896'da Chicago Üniversitesi'nde Eğitim Laboratuvarı Okulu kurulunca ulusal ün kazandı. Bu okul Amerika'da pedagoji, kuram ve uygulamasını sınırsız ölçüde etkileyen eğitim reformu adına yapılmış devrimci bir deneyimdi. Dewey karmaşık metafizik kavramları yok saydı. Köylü basitliğiyle düşünce ve öğrenmeyi kuşkuyla ya da belirsizlikle başlayan dürtüsünü acı ve çekişmeye son vermek ya da çözüm bulmak isteğinden alan araştırma süreci olarak kabul ediyordu. Eğitim deneyle başlamalıydı. Yaparak öğrenmek onun sloganı oldu ve deneysel okulu çocukların çevresini genişletip zenginleştirdi. Eğitimi daha sonraki yaşam için hazırlık olarak anlamayı bırakın ve onu şu andaki yaşamın tam anlamı yapın. Kendi başına yürütülmesi anlam taşımayan bir etkinlik, başka bir şeyin hazırlığı olarak fazla etkin olamaz. Dewey pratikte sınıfını bedeni cezaların ve sopayla öğrenmenin olmadığı gelişmeye açık bir topluluk haline sokmuştu. 6 yaşında çocuklar okul bahçesinde buğday ekmek, hasat yapmak, öğütmek ve ekmek pişirmek gibi etkinliklerle öğreniyorlardı. Dewey'in kuramları konu merkezli okullar yerine öğrenci merkezli okulu savunan bazı eğitimciler tarafından çarptırılmış ve düşünsel özgürlükle disiplinin terk edilmesini birbirine karıştırmıştır. Dewey öğrencileri yalnızca eğlendirmeyi hedefleyen ve etkinlik adına konunun özünü gözden kaçıranları sert biçimde eleştirir. Dewey 1904'te Columbia Üniversitesi'ne gitti ve 1930'da emekli olana kadar burada felsefe profesörlüğü yaptı. Eğitimdeki pragmatizmi kendisi araççılık ya da deneycilik demeye yeğliyordu, pozitivist felsefedeki liberal demokrasinin temelini oluşturuyordu. Dewey de James gibi sabit ve değişmez ahlak yasası düşüncesini yatsıyor, iyi toplumu üyelerinin deneyimlerini sürekli arttıran koşullara sahip toplum olarak anlıyordu. Geçmişte felsefenin gösterdiği zayıflığın, felsefi sorunların tanrı bilim sorunlarıyla karışmış olmasından kaynaklandığına inanıyordu. Ve aynı zamanda duygu ve bilginin çözümlemesini de psikolojiye bırakmayı önermekteydi. Eğer siyasal düzenin amacı insanın kendisini geliştirmesine yardımcı olmaksa, felsefenin amacı da dış dünyayı bilmek değil, onu denetlemenin, biçimlendirmenin yollarını ve bunun hangi amaçlar için yapılacağını bilmektir. Dewey felsefenin gerçek konusundan, insan ve bu dünyadaki yaşamı el çekmesini yanlış buluyordu. Çağdaş sorunları ise siyaset ve edebiyata bırakmıştı. Geleceğin felsefesinin görevi kendi gününe ilişkin toplumsal ve ahlaksal çatışmalarla ilgili olarak insanın düşüncelerini aydınlatmaktır. Ölçütü mutlak iyi değil gelişimdir. Cahillik neşe değil köleliktir. İstendik bir yazgıyı ancak anlak biçimlendirebilir. Toplumsal hastalıklar ihtişamlı genellemelerle değil özel hipotezlerle karşılanmalıdır. Bir hekim ya da mühendis neyle uğraştığını bilme derecesi oranında düşünce ve eylemlerinde özgürdür. Belki de her türlü özgürlüğün anahtarını burada bulabiliriz. Fil dişi kule filozofu olmayan Dewey yıllarca entelektüel liberalizmin önderliğini yaptı. Sayısız siyasal ve insancıl davanın yılmaz erliğini yüklendi. Demokratik hedeflere, toplumsal sorunlara, doğa bilimlerinde başarılı olduğumuz deneysel yöntemleri ve yaklaşımları uyguladığımızda varacağız. İzleyiyle 38 kitap ve yüzlerce makale yayımladı. Bir çağdaşı onun kalp vuruşları insanlığın özgürlüğe doğru giden yalpak yürüyüşünü hızlandırmaktadır demişti. Dewey 1886'da Alice Shipman'la evlendi ve 6 çocukları oldu. Alice 1927'de damar sertliğinden öldü ve filozof 88 yaşında Roberta Grant'la evlendi. Yerlisi olduğu Yeni İngiltere iklimi kadar haşin olan Dewey, 80'lerinde Nova Scotia'daki yazlığında her gün yüzüyordu. ve 91 yaşında kırık kaburgası iyileşerek Yale'den şeref payesi almaya gitti. 2 yıl sonra 1952'de zatürreden öldü. Estetikçi. Amerika, iki zihniyet sahibi bir ülkedir. Biri babaların inanç ve geleneklerinin kalıntısı, öteki daha genç kuşakların içgüdü ve uygulama ve keşiflerinin ifadesidir. George Santayana'nın bu sözleri, Doğu ülkelerinin eski Avrupa kökenli kültürü ile alışkanlıklarını ve ülkelerini yerli toprağına eken, daha uçucu öncü uygarlığı arasındaki ayrımı ifade ederken, aynı zamanda felsefenin odak noktasının çevresinde tanımlıyor. 1863'te Madrid'de doğan Santayana, 9 yaşında Amerika'ya getirildi. Düşünceleri daima yabancı etkisini yansıttı ve yalnızca coğrafi nedenlerle Amerikalı filozof olarak tanındı. Genç Santayana başka çocuklarla ilişki kurmuyordu. Oyun oynamaz, evde oturup romantik macera kitapları okur, garip, egzotik ülkelerin düşünü kurardı. Çocuk Boston Latin Okulu'nda aristokratik mesafeli davranış hırkasını giydi. Harvard'a girdiğinde çoktan günün kaba ruhuyla zıt, dalgın, melankolik bir yapı sergiler olmuştu. Eski bilgelerin düşüncelerine kapılan genç, Platon'un arkadaşı olamayacak kadar geç, Boston Puritanları arasında yaşamaya mahkum, doğmanın üzüntüsünü taşıyordu. Solgun elleri ve yüzüyle bu narin insanın siyah sivri uçlu sakalı ve ateşli İspanyol gözleri vardı. Santayana iflah olmaz bir seyirciydi. Futbolu seviyor, kadınların arkadaşlığından hoşlanıyordu. Ama asla evlenmeyecekti. Açık materyalli Santayana, profesörlerinin idealist, acımasız ve rezil dünya kavramlarından hiç haz etmiyordu. Santayana 1889'dan 1912'ye kadar Harvard'da felsefe profesörlüğü yaptı. Öğretmenliği sevmediğini söylemesine karşın dersleri dinleyicileri çekiyordu. Eski bir öğrencisi, vakur, tatlı ve çekingen bir ruh, yumuşak ve dengeli, kadanslarla ilahi gibi akan, zengin ses, şiirin anlaşılması güç, mükemmelliğine ve kehanetin önemine sahip susuşlar diye yazıyor. Santayana 1894'te Soneler ve Öteki Şiirleri, Kaybolan Dünyalar ve Unutulan Düşlerle ilgili nostaljik figanlarını yayımladı. Bunu başka şiir kitapları izledi. Hepsi dizginlenmiş, melankolik bir duyarlılığın etkisi altında müthiş güzel şeylerdi. İlk felsefi denemesi güzellik duygusu, narin bir yapıda ince, genellikle satirik, taşa oyulmuş gibi bir nesirdi. Ün 5 ciltlik akıl yaşamı ile geldi. Antik şair filozof çağdaş dünya üstüne görüşlerini bildiriyormuş gibi Aristoteles düşüncesinin çağdaş uyarlamasıydı bu. John Dewey bu yapıtı ahlak felsefesine yapılmış en büyük katkılardan biri olarak değerlendirdi. Santayana'nın felsefesi Platonculuk, tanrı tanımazlık ve Katolikliğin garip bir bileşkesi olarak ortaya çıktı. Kendisini anne babasının kilise, dua ve dogmanın aptalları yönetmek için alçak teologlar tarafından uydurulduğu düşüncesini kabul eden dinsiz dindar olarak tanımlıyordu. Ama aklı kuşkucuysa da yüreği inançlıydı. Dinleri bilincin peri masalları olarak rahatlatıcı ve esinleyici buluyordu. Din, insan imgelemiyle yorumlanan insani deneyimdir. Bu masallarda anlatılan sofuluğa saygı duymak ve şiiri anlamak istiyoruz. Tanrısız bir dünyanın soğuk ve neşesiz olduğunu itiraf ederek estetik ve tarihsel nedenlerle Katolik inanca kapıldı. Çünkü onun harika mitoslarının insana dünyanın yükünü çekmekte yardımcı olduğunu düşünüyordu. Santayana'ya göre felsefenin konusu insan soyuna doğaüstü umut ve korkuların dürtüsü olmadan erdem kazandırmaktı ve insanın tek dayanağı olarak bilimi görmeliydi. Santayana, çağdaş felsefenin gelişimini engelleyen epistemolojik enkazı temizleyebilmek için yaşam, akıl ve gövdenin makine olduğu sonucuna vardı. İstencin özgürlüğünü reddetti ve tek gerçeklik olarak deneyimi kabul etti. İdealizm doğrudur ama aynı zamanda geçersiz ve yararsızdır. Akıldaki inanç tek inançtır ve o da meyveleriyle kabul görür ve bilimsel yöntem yaşam denilen bu us dışı manzarada güvenilir tek kılavuzdur. En eski filozofların kaba materyalizmleriyle en iyiler olduğunu düşünüyordu. Dünya hakkında daha fazla düşündükçe daha fazla Platon'a dönüyoruz. Yeni felsefeye gereksinmemiz yok. Yalnızca en eskisini ve en iyisini yaşamak için cesarete gereksinmemiz var. Günlük varoluşla pek huzur bulamayan Santayana'ya göre estetik duyarlılık çirkinlikle mücadele ederek ilerler. Bilgeliğin yolu tek gözle düş görmek. Düşman olmadan dünyayla ilişkisini kesmek, onların geçici olduklarını bir an bile unutmadan geçici güzellikleri hoş karşılamak ve geçici acılara üzülmekti. Çağdaşlarının eşitlik üstünde durmalarını benimsemiyordu. Platon gibi eşitsizler arasındaki eşitliğin de eşitsizlik olduğuna inanıyordu. Ama aristokrat yönetime de doğal üstünlük ve yeteneği yatsıma eğiliminde olduğunu gördüğü için karşıydı. Tek düzelik eğilimine karşın demokrasi yeğlenir nitelikteydi. Belki de bütün toplumların en iyisi timokrasi, marifet ve bilgelik sahibi insanların önderliğinde herkese seçkinler sırasına girme fırsatının tanındığı demokrasi ve aristokrasinin senteziydi. Filozof 1912'de Avrupa'ya gitmek için Harvard'dan ayrıldı, birkaç yıl dolaştı ve sonunda her yerden fazla kendisini geçmişe yakın hissettiği Roma'ya yerleşti. Sakin bir programla, basit alışkanlıklarla yaşadı. Her gün Roma harabelerini gezdiği yürüyüşlere çıktı. En sevdiği yer Asklepios tapınağı yanındaki saraydı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Kolosyum arkasındaki bir manastıra kapandı ve 1952'de ölümüne kadar orada yaşadı. Öz, kesinlikle bilimsel bir felsefe elde etme çabası ve gerçeklikle ilgili düşüncelerle gerçekliği uzlaştırma girişimleri düşünürlerin uzun süre ilgisini çeken iki sorun olmuştur. Bu yönde en ihtiraslı çaba Edmund Husserl'in aşkın görüngü bilimidir. Husserl, mesihvari tutkusuyla gerçeğe tam olarak bağlanan bir yöntemle felsefeyi kusursuz bir ussallık temelinde kurmak istiyordu. 1859'da Moravia'da Yahudi bir aileden doğdu. Solgun, kıvırcık saçlı, derslerin çoğunda dalıp gitmesine yol açacak kadar çok yiyen ve bir keresinde çenesi yerinden çıkacak kadar çok esneyen bir çocuktu. Matematik doktorasını almak için Viyana Üniversitesi'ne gitti. Ama orada eski Cizvit rahibi olan Franz Brentano'nun etkisinde kalarak gerçek eğiliminin felsefeye olduğunu keşfetti. Halle, Göttingen ve son olarak Breisgau'da, Freiburg'da 1928'de emekli olana kadar ders verdi. Husserl üstünde durulan madde ne olursa olsun bir şey, süreç, olay, toplumsal gerçeklik, araştırıcının ancak kısmen geçerli olan bilgiyle yetinemeyeceğine inanıyordu. Her nesnenin özünde kök salan sonsuz gerçekliğe nüfuz etmesi gerekirdi. Yaklaşım, batıl inançlardan arınmış olmalı. Yalnızca olgu üstünde yoğunlaşmalı ve onu tanımlamalıydı. Konu neyin bilindiğiydi, nasıl bilindiği değil.